Ayrım 25, sayfa 253. Seks yapmak gerçekte hiçbir şeyi kanıtlamadığı için çoğu erkek defalarca kendini kanıtlama ihtiyacı hisseder ve irinik olarak başarma baskısı arttıkça boşalma hızı da başarısızlık duygusunun verdiği acı da artar. Psikolojik olarak hızlı boşalan kişi orgazm erkekliğe giden kestirme bir yol olarak görüyor gibidir. Uyarıldıkça bilinçaltı ona neden çocuk olmakla vakit kaybedesin ki demektedir. Hızlı boşalmanın cinsel olmayan karşılıkları işte bunlardır. Aslında bir erken boşalma kültürü içinde yaşadığımıza göre en kötü durumda kişinin anında ödüllendirildiği, en iyi durumda da içinde yaşadığımız anın zevklerini ileride yaşanabilecek nihai bir netice arayışına feda ettiğimiz bir kültür. Bu karşılıkların neler olduğunu görmek kolaydır. Hızlı boşalma belki de en çok olmayacak işler hayal eden ve tam gerçekleştirilecekken başarısız olan girişimciye benzer. Ya da 150 bin dolar maaşla işe başlayan bir genç, bir işletme mezununa veya avukata, sonuçta erken boşalan kişi gibi onlar da bir yere varmışlardır. Ya da bu kişi bilişim devrimi ve borsanın birleşen hızı sayesinde paraya ve üne boğulmuş yeni yetme bir bilgisayar dahisi gibidir. Gerçekte bu örnekler toplumumuzda istatistik olarak istisnai olsa da hepsi erkeklerin çocukluktan erkekliğe geçiş sürecinin etrafından dolaşma veya ona kestirme yollardan ulaşma arzusuna ışık tutar. Aslında erkeklerin gündelik konuşmaları neticeye çabuk ulaşmayı, erkeklikte eş tutan gol atmak, becermek, neticeye bakmak, bitiş çizgisi, başarmak, zirveye çıkmak ve benzeri nice deyimle doludur. Bu veri alındığında pek çok erkeğin cinsel birleşmeyi uzatmak için mücadele etmesi ve bunu erkeklere özgü netice her şeydir anlayışıyla yapmaya çalışması hiç de şaşırtıcı değildir. Nedeni eşlerini düşünmeleri de olsa, birleşmenin kendisini cinsel zevkin doruğu olarak görmeleri de olsa, vergiler, kayınvalide ve pederler veya patronlarla ilgili nahoş düşüncelere odaklanarak uyarılmalarını yavaşlatmaya çalışırlar. Doktor olan bir danışanım orgazm öncesi uyarılma yoğunluğunu, muayene sırasında burnunu karıştırıp parmağını ağzına götüren obez bir hastasını hayal ederek azaltmaya çalıştığını anlatmıştı. Tıpkı dilini ısırmak ya da kendisini cimdiklemek gibi bu teknikler de işe yarayabilir. Ama açık bir bedelle. Bereket versin ki seks terapistlerinin de size anlatacağı gibi acı yerine zevke odaklandığı için bir anlamda bunun tam karşıtı olan daha iyi bir teknik vardır. Bu tekniğin dayandığı gerçek insan aklının bir anda ancak tek bir şeye tamamen odaklanabilmesidir. Birleşmeyi uzatmak isteyen erkeğin yapması gereken aklını nahoş ya da ilgisiz bir şeyle meşgul etmek yerine birleşmenin yarattığı duygulara yoğunlaşmaktır. Bunu yaptıkça bir an evvel orgazm olma ihtiyacı azalır. McCarthy'in dediği gibi yaklaşımlar arasında fark kabaca bitiş çizgisine ulaşmaya çalışan bir kısa mesafe koşucusu ile hayranlık uyandırıcı kırsal bir mekanda keyifli bir sükunet içinde dolaşan ve yaşadıklarını mümkün olduğunca içine sindirmek için tüm duyularını kullanan kişi arasındaki farktır. Bu benzetmede de görüldüğü gibi erken boşalmada kullanılacak cinsel tedavi tekniği ayrıntıları yine bir kenara bırakacağım. Hayatta cinsel olmayan teknikleri de kolayca uygulanabilir. Hayatı yavaşlatmak, sürecin, anın, yolculuğun, manzaranın, çocukların, yağmurun, güneşin tadını çıkarmak ve tüm bunları anlık yaşantıları bir yere varma amacına tabii kılmaksızın gerçekleştirebilmek, birleşmeyi uzatmanın ve bundan daha çok zevk almanın cinsel olmayan bir yoludur. Ve kadınlar yaşamı bir yarış olarak görmeye daha az eğilimli olduklarından, birlikte oldukları erkekleri hayattaki tek bitiş çizgisinin ölüm olduğunu göstermekte önemli bir rol oynayabilirler. Ya da onlara Magellan, Fund'un dillere destan, fon yöneticisi ünlü kadın Peter Linson bu röportajda erkek emekliliğin nedenini açıklarken, ölüm deşeğindeki hiç kimsenin keşke iş yerinde biraz daha zaman geçirseydim dediğini, duymadım dediğini hatırlatabilirler. Ama kadınlar birlikte oldukları erkekleri anın tadını çıkarmaları için etkilemeye çalışırken asla talepkar olmamalıdırlar. Yani kocanızdan size daha fazla zaman ayırmasını istemek yerine onunla birlikte ya da onsuz, boş veya özel zamanların tadını çıkararak bunun değerini ona göstermek de sözlerle değil davranışlarınızla daha iyi bir iş yapmış olursunuz. Erkekliğe giden kestirme bir yol olmadığını dikkate alırsak, tıpkı iktidarsız erkek gibi erken boşalan erkeğin de erkek olarak başarılı olmak istemeyen biri olduğunu görebiliriz. Yani cinsel işler sorunları olan erkekler, erkek hatta kız çocuk olarak kalmak isteseler bile diğer tüm erkek kardeşlerinin yerine bilinçsiz olarak üste olmaktan yorulduk derler. Dördüncü bölümde gördüğümüz gibi erkeklerin kadınca arzularını kabul etmek için mücadele ettikleri düşüncesi erkeğe özgü güvensizlik ve eşcinsellik arasındaki ilişki sorununu gündeme getirir. Örneğin, birçok erkek birlikte olduğu kadının soyunduğunda penisi olduğunu görüp şoka girdiği erotik rüyalar görür. Bu tür rüyalar bilinçsiz bir eşcinsel arzunun mu, yoksa kadınlıkla özdeşleşmenin, yani pasif ve alıcı bir şekilde ilgilenilme isteğinin bir ifadesi midir? Kişiye göre bunlardan biri veya her ikisi de geçerli olabilir. Elbette terapideki bazı erkekler, benimkiler dahil, bastırılmış eşcinselliklerini açığa çıkarıp aktif bir eşcinsel hayata geçerler. Ama diğerleri eşcinsel fantazileri erkeklik baskıları olarak algıladıkları şeylerden kurtulmanın bir yolu olarak kullanırlar. Burada cinsiyet özdeşleşmesi ile eşcinsellik arasındaki bağlantı olduğu görülmekle birlikte, nihayetinde böyle bir ilişkinin doğası hakkında kimse fazla bir şey bilmemektedir. Örneğin, eşcinsel erkekler de heteroseksüel erkekler de az çok kadınla özdeşleşmiş olabilirler. Yine de eşcinsel psikanalist Richard Isay, savunmacı ve gerçek eşcinsellik arasında önemli bir ayrım olduğuna işaret eder. Bu ayrıma ilişkin görüşüm en iyi, kendisi heteroseksüel olan ama rüyasında kendisinden genç bir erkekle anal seks yapan bir danışanımın vakasıyla örneklenebilir. Danışanın nişanlısıyla ilişkisine dair şüpheleri ve ağır içki sorunu nedeniyle tedaviye gelmişti. Evlilik günü yaklaştıkça nişanlısına karşı cinsel ilgisini kaybetmeye başladığını söylüyordu. Bu bilginin ışığında, terapinin başlarındayken gördüğü rüya sorunun yanlış bir yatak arkadaşıyla birlikte olmasından kaynaklandığına dair bir işaret olarak yorumlanabilirdi. Tecrübelerime göre böyle bir yorum danışanın içki sorunu olmasıyla kolayca desteklenebilirdi. Bazı erkekler eşcinselliklerini açıklamadan önce cinsel yönelimlerini içki veya marihuananın dumanıyla bastırmaya çalışırlar. Oysa bu vakanın özellikleri başka bir yoruma işaret ediyordu. Birincisi, rüya belli bir duruma açık bir tepkiydi. Danışanım o gün nişanlısına cumartesi akşamı uzun süredir görmediği bir erkek arkadaşıyla çıkmayı planladığını söylemişti. Nişanlısı kendisiyle eskisi kadar zaman geçirmediğini söyleyerek saldırıya geçmişti. Danışanım kendi baskı altında hissedip kızmış ve nişanlısıyla kavga etmişti. Bu bilgilerin ışığında rüya danışanımın nişanlısına gönderdiği "Arkadaşımla çıkmakla kalmayacağım, eğer istersem onunla seks bile yapacağım" anlamına gelen öfkeli bir özgürlük mesajı olarak yorumlanabilir. Rüyayı bir kadınla daha yakın olma talebi altındaki danışanımın esas olarak erkekliğini onaylamak üzere bir erkeğe yaklaşmaya duyduğu ihtiyaç şeklinde yorumlamak da mümkündür. İlginçtir ki danışanım aile geçmişiyle düşünüldüğünde her iki yorum da anlamlı görünmektedir. Birincisi, danışanım aşırı koruyuculuğu ve baskıcılığı nedeniyle annesine her zaman kızgındı. İkincisi, dalgın ve içine kapanık bir bilim adamı olan babasıyla ve kendisini tamamen kariyerine kaptırmış hırslı bir hukuk öğrencisi olan erkek kardeşiyle rüyasındaki genç erkek, erkekçe bir bağ kurma konusunda kronik bir açlık içindeydi. Bütün bunlara ek olarak, belki daha az göz önünde olan durumlar, rüyaya gerçekten eşcinsel bir yorum getirilmesini engelliyordu. Danışanım, erkeklere hiçbir zaman ilgi duymadığını iddia etmekte kalmamış, sözlerine rüyasında hiçbir cinsel zevk almadığını da eklemişti. Ve en önemlisi, potansiyel eşcinselliğini keşfetmeye özel bir direnç göstermiyordu. Rüyasını anlatırken ne korkmuş ne de savunmaya çekilmişti. Aslında en yakın arkadaşlarından biri eşcinseldi ve ilişkilerinin danışanımda imrenme ya da tehdit duygusu oluşturulmadığını aralarında açık açık konuşmuşlardı. Yani danışanım için bir erkeğin üstünde olmak homoseksüel bir şey değildi. Tuhaf bir şekilde bu daha çok heteroseksüelliğin nihai ifadesiydi. Yani bir kadının nişanlısının üstünde olabileceğinin kanıtı. Eğer erkekle güreşip üste kalabiliyorsanız, çoğu erkek bir kadından korkmanıza kesinlikle gerek olmadığını söyleyecektir. Kendine dönüklük. Yer fıstığından penise. Erkeklerin %90'ının mastürbasyon yaptığı, yapmayan %10'unun da yalan söylediği rivayet edilir. Kadın ve erkek mastürbasyonu ile ilgili istatistiklerin ne söylediğini bilmiyorum. Ama anlatılanlara dayanarak daha fazla mastürbasyon yapmıyor olsalar bile erkeklerin en azından terapide bu konudan kesinlikle daha fazla konuştukları söylenebilir. Erkeklerin kendine dönüktüğünü anlatmak için bu otoerotik pratiğe olan takıntılarından daha iyi bir cinsel örnek bulmak da güçtür. Çoğu erkek ergenlik çağından sonra bu konuya başkalarıyla konuşmaz. Ama yargılanmaktan daha az korktukları terapi sürecinde günün konusu çoğunlukla bu olur. Bu onları mastürbasyon yapmaktan alıkoymasa da çoğu erkek mastürbasyonla ilgili suçluluk ve utanç duyar. Bu duyguların nedeni yuvaya dönmedikçe olgunlaşamayacaklarının inancı ve cinsel fantezilerinin yasaklanmış içeriği olabilir. Ama aynı zamanda bunun neyse o, yani ilişkisiz, kendine dönük bir cinsel faaliyet olmasından dolayı da suçluluk ve utanç duyarlar. Ama erkeklerin mastürbasyon konusunda kendilerini kötü hissetmeleri gerektiğini düşündüğüm sanılmasın. 5. bölümde kendine dönüklüğün belli bir ölçüye kadar yalnızca iyi değil, aynı zamanda gerekli bir şey olduğunu söylediğimi hatırlayalım. Kendi kendinize ya da biriyle sevişirken cinsel ihtiyaçlarınızın karşılanması için uğraşmanız kesinlikle iyi bir şeydir. Ve görüldüğü kadarıyla kadınların bu konuda erkeklerden öğreneceği çok şey vardır. Yıllar içinde bana gelen birçok kadın danışanım mastürbasyonu keşfetme, deneme veya uygulama isteğini dile getirdi. Bu, cinsel devrimden sonra hepimizi kadınların da erkekler kadar cinsel olduğu konusunda eğitti. Mesele şu ki, ben mastürbasyon yapmayı öğrenmeye ihtiyaç duyan hiçbir erkeğe rastlamadım. Sanırım bunu erkek anatomisinin basit bazıları ilkel der, yapısına da erkeğin kendine dönüklüğünü destekleyip pekiştiren tarihsel ve kültürel koşullara bağlayabiliriz. Buna karşılık kadınların tarihi en azından yakın zamanlara kadar kendini keşfetmekten çok erkeğin ön plandaki, sahnenin merkezindeki rolüyle bağlantılı olarak sahne arkasında destekleyici, işleri kolaylaştırıcı veya yönlendirici bir rol oynamak olmuştur. Kişinin cinsel yolla ya da bir başka şekilde kendini tatmin etmesi narsizmin merkezinde yer almakla birlikte, narsizmin insan ilişkilerine etkisi savunmacı doğasından, kişinin başkalarını etkileyerek kendini tatmin etmeye yönelik aşırı telafi edici arzusundan kaynaklanır. Karıma ilk kez çıkma teklif ettiğimde, o zaman 28 yaşındaydım. Doğal olarak gergindim ve çoğu erkek gibi onu etkilemem gerektiğini düşünüyordum. Ona çıktığımızda ne yapmak istediğini sorduğumda, daha cevap vermesine fırsat kalmadan ağzımdan şu sözler döküldü. Bilirsin, kahvaltı, arkadaşlık, öğle yemeği, iş akşam yemeği, seks içindir derler. Hangisini istersin? Mustakbel sevgilimin cevabı kelimesi kelimesine şu olmuştu. İkindi kahvaltısına ne dersin? Burada cesur ama tartışılır bir espriyle onu etkileyerek kendime güvensizliğimi gizleme yolunda ki az çok bilinçsiz ihtiyacımın yanı sıra daha az bilinçli başka bir dinamik daha devredeydi. Ona seçeneklerden birinin aşk olduğunu hissettirirken cinsel bir fetihte bulunma niyetime işaret ediyor ve cevabını kontrol ediyordum. Bu arada cevap mükemmeldi. Çünkü güvence vermeksizin bunun olabildiğini ima ediyordum. Bu, kendine dönük bir erkekle çıkıldığında kazanan bir bileşimdir. Genelde bir kadının çıktığı veya ilişkisini kurduğu erkek ne kadar narsistse, kadının elde edilmesi zorları oynamıyorum yazılı bir tişörte benzeme ihtimali o kadar yüksektir. Diyeceğim, erkekler otoerotik olandan uzaklaşıp cinsellik alanlarını başkalarına da içerecek şekilde genişlettiklerinde bile kendine dönüklüklerini korurlar. Çıkarken bunu kendilerini açık bir duygusallıkla korkutmayan ve kazanabilecekleri kışkırtıcı bir mücadele imkanı sunan bağımsız bir kadının meydan okumasını görerek yaparlar. Kazanabilecek olmaları başarısızlık duygularını engellemeye, meydan okumada zafer tacının değerinin azalmasını önlemeye yarar. Ne yazık ki çoğu erkek muzaffer bir fetihten sonra bile cinsel olarak kendine dönüklüğünden vazgeçmez. Kadınların seksten gerçekten zevk almalarının beklenmediği, erkeklerin ise kendi tatminlerinden başka bir şeyle ilgilenmedikleri eski zamanlarda bunu apaçık görmek mümkündü. Bazı yerlerde hala da mümkündür. Ama bu, yatak arkadaşını defalarca orgazma ulaştırmak veya bilinmeyen başka cinsel doruklara çıkarmak için canla başla cinsel tekniğini geliştirmeye çalışan anti-narsist biçimde günümüzde de devam etmektedir. Bu, erkeğin yatak arkadaşı seksten zevk alsa da sonunda bunu duygusal olarak boş bulabilir. Çünkü erkeğin bu fedakarlığı kendini erkek olarak iyi hissetmek için kendi başarısını mükemmelleştirmeye yönelik kendine dönük amaçtan kaynaklanır. Elbette, insanın kendini bir erkek olarak iyi hissetmesinde yanlış olan bir şey yoktur. Ve cinsel alışverişin tek veya öncelikli hedefi olmadığı sürece bu tür duyguların yaşanmasını kolaylaştırmak kadını da mutlu edebilir. Sorun, erkeklerin bilinçsiz olarak kadınlardan bu duyguların yaşanmasını kolaylaştırmalarını beklemeleridir. Daha önce de anlattığım gibi hiçbir şey olmasa da hayatlarının en önemli, ilk kadınıyla yaşadıkları ilk ilişki, erkeklik duygularını değil, bunun tam tersi olan kız gibi olma duygularını güçlendirir. Bu nedenle erkekler bazen önceden davranıp erkekliklerini kadınlara dayatmak veya teşhir etmek zorunda olduklarını düşünürler. Meslek yaşamında birçok kendine dönük erkeğin çocukken fiziksel olarak geçmişlerini yeniden oluştururken, çocuklukların da erken dönemlerinde diyelim 4 yaşından 8 yaşına kadar kendilerine olan saygılarını, penislerini diğer çocuklara göstererek yükseltmeye çalıştıkları ortaya çıkıyordu. Bunlar genellikle cinsel kimlikleri konusunda güvensiz kişilerdi. Çünkü narsist anneleri onlara kız gibi, daha doğrusu kendilerini güzel, nazik ve ideal bir uzantısı gibi davranmışlardı. Çoğu vakada bu tür erken teşhircilik durumlarını çocuklukla birlikte son bulur. Ama sık sık hayranlık uyandırma ihtiyacı, vücut geliştirmeye önem verme, çıplak yüzmekten zevk alma, servetini teşhir etme arzusu veya anılarını yazarak, kendi portrelerini yaparak kendini yaratıcı bir şekilde teşhir etme isteği gibi cinsel olmayan izler bırakırlar. Danışanlarımdan biri son derece yetenekli, siyah bir sinema öğrencisiydi. Bu iyi giyinen, modayı takip eden nazik adam, Harlem'de istismarcı bir ağabeyle yetişme konulu kısa bir otobiyografi filmi yaptı. Sanatçı danışanlarıma bazen yaptığım gibi bana senaryoyu getirmesini önerdim. Ona senaryoyu bir rüya gibi değerlendireceğini, yani zihinsel bir ürün gibi analiz edeceğimi söyledim. Ama danışanım senaryoyu getireceğini, filmin bir video kopyasını getirdi. Ben de daha sonra evde izledim. Beni yalnızca danışanımla ilgili olarak değil, kendimle ilgili olarak da heyecanlandıran, görsel ve duygusal olarak şaşırtıcı ölçüde güçlü bir filmdi. Danışanım olmasından etkilenip gurur duydum ve onu tebrik etmek istedim. Öyle ki onunla filmin içeriğini tartışırken nesnel analiz ile öznel takdiri neredeyse birbirinden ayırtmaz hale geldim. Bunu önce bir danışanın yeteneğine teslim edip yüceltmenin iyi bir şey olduğunu düşünerek rasyonalize ettim. Ve hala da bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ama sonra danışanın bana işinin farklı yönlerini göstermek istediğinde rahatsız olmaya başladım. Sanki artık işi kendisini anlamam için bana yardım etmek olan bir danışanla değil, görülmek ve takdir edilmek isteyen bir ünlüyle beraberdim. Bu bir şekilde hemşire tipli bir kadının danışanımı kendi yatağında çıplak bulduğu ve bedenini keşfedip hayran olduğu cinsel fantazileriyle de paralellik gösteriyordu. Ama resim çizim fotoğraf da çeken danışanım bana bir dizi erotik otoportreden oluşan bazı çizimlerimi getirmeyi önerene kadar ne olup bittiğini tam olarak kavrayamadım. Danışanım esas olarak erkekliğini yüceltici bir ayna işlevi görmem için beni açık açık baştan çıkarıyordu. Bu çizimleri görme isteğine kapılmama rağmen çok yetenekliydi. Bu alışverişte pornografik bir şeyler olacağını hissettiğim için direndim. Ve ne eşcinsel ne biseksüel olan danışanım bir sonraki görüşmede ergenlik çağında pencerenin önünde anne tipli bir komşu kadının karşısında mastürbasyon yaptığını ve kadının benim tersimi onu seyretmekten kaçınmadığını anlattı. Terapistin cinsel olarak uyarılmadığı bu sembolik narsist baştan çıkarılma olayına gerçek fiziksel ilişkilere genellemenin pek bir faydası yoktur. Yine de dinamikler benzerdir. Narsist erkek bir kadının ya da erkeğin peşinden koşarken diğer kişinin kim olduğuna değil, kendisini yeterince yüceltip yüceltmeyeceğiyle ilgilenir. Öyleyse ironik bir şekilde terapistin cinsiyetinin ya da cinsel tercihin önemi yoktur. Benzer bir şekilde kendine dönük erkeğin baştan çıkardığı kadının kişiliğinin ve hatta fiziksel özelliklerinin de bir önemi yoktur. Yine de bir kadın bir erkeğin müstesna aklını, yeteneğini, bedenini, yaratıcılığını ve benzeri yüceltme konusunda çok heyecanlı olabileceğinden oyunun ileri aşamalarına kadar bunu fark etmeyebilir. Öte yandan erkeğin yürek titretici cinsel varlığını neyse o olarak hayranlık uyandırabilmek için kendini göstermek, görmeyip kendini vermek biçimiyle yorumlanarak erkeğin açıklığını cömertlikle karıştırabilir. Bu fiziksel narsist cömertlik muhtemelen erkekçe olmaktan çok kadıncadır. Çünkü toplumumuzda kadınlar bedenlerine odaklanmaya ve onu göstermeye daha çok teşvik edilirler. Ama günümüzde giderek daha çok erkek kendine dönüklüğünün biçimi kadınlarla paylaşmaktadır. Cinsiyetten bağımsız olarak korkunç gerçek şudur ki narsist insanlar son derece itici olmadıkları sürece, hatta bazen o durumda bile çoğunlukla alışılmadık ölçüde çekicidirler. Cinsel olarak bunun nedeni, bir, bedenlerini geliştirmeye veya güzelleştirmeye daha çok zaman ayırmaları, iki, çevrelerine, kendilerine daha fazla arzu edilir kılan bir özgüven duygusu vermeleri, üç, çekici oldukları için özel ilgi görmüş çocuklar olduklarından daha fazlasını elde etmek için dış görünüşlerini nasıl kullanacaklarını bilmeleri de olabilir. Bu nedenlerden dolayı bir görüşmede cinsel olarak uyarıldığımda insan olduğumu bir kez daha kabul etmek zorundayım. Bir narsistle beraber olduğum sonucuna varmak benim için alışılmadık bir şey değildir. Öyleyse belki de hepimiz bizi çeken şeyleri sorgulamalıyız. Özellikle de yoğun bir fiziksel baştan çıkarmayla karşı karşıyaysak, cinsellik ve şehvet idealize edildiğinde karşınızdakinin insan olarak sevilebilme ihtiyacından çok cinsiyeti nedeniyle hayran olunma ihtiyacı içinde olan biri olması gayet muhtemeldir. İstatistiksel olarak konuşursak çoğu erkeğin kendisini gerçekten teşhir ettiğini sanmıyorum. Ama 5. bölümde gördüğümüz gibi bunu cinsel olmayan çeşitli yollardan yapıyorlar. Bir keresinde ben görüşmedeyken çocuklarımın öğle yemeğinde yer fıstığı yiyip yiyemeyeceklerini sormak için ofise telefon ettikleri bir rüya görmüştüm. Rüya ile ilgili olarak kurduğum ilk bağlantı apaçık ortada olan bir şeydi. Karım bir gün önce bana tam bir görüşmenin ortasındayken çocuk bakımcımızın çocuklara öğle yemeğinde fıstık ezmeli ve reçelli ekmek verip veremeyeceğini sormak için kendisini aradığını anlatmıştı. Bana bu olaydan söz ederken, danışanını terapist hakkında bilmeyi tercih etmeyebileceği bir şey öğrenmek zorunda bırakmamak için bakıcıyla nasıl üstü kapalı konuştuğunu da söylemişti. Bu bağlantının ışığında benim rüyamın ilginç tarafı karımdan farklı olarak danışanımın hayatından korumuyor olmamdı. Eğlenen ama telefona cevap vermemde de rahatsız olmuş olan danışanımın önünde telefondaki çocuklarıma yer fıstığımı öğle yemeğinde mi peki demiştim. Gördüğüm başka bir şey yoktu. Ama sonradan rüyayı kesin olarak anlamamı sağlayan ikinci bir bağlantı kurdum. Birkaç gün önce çocuklara sandviç yapmak için komşudan fıstık ezmesi istemeye gitmiştim. Ve salonda beklerken gözüm sehpanın üstünde duran seksle ilgili kitaba takılmıştı. Bunu hatırladığımda İngilizce'de yer fıstığı anlamına gelen penotus sözcüğü ile penis arasındaki korkunç bir ses benzerliği olduğunu klişesini düşünmekten kendimi alamadım. Kısacası bu rüyamda danışanıma erkekliğimin kanıtı, çocuklarım ve elbette panotumu teşhir ediyordum. Bu aklıma kafasını penisinin yer fıstığı kadar olduğuna takmış olan bir danışanımı getirdi. Genç ve saldırgan bir iş adamı olan bu danışanıma bir müşterisi beyzbol maçları için bilet hediye etmiş, o da yeni çıkmaya başladığı kız arkadaşıyla birlikte gitmeyi önermişti. Ama kız beyzboldan hoşlanmadığını söyleyerek teklifini geri çevirmişti. Danışanım kız arkadaşına bir şey söylememişti ama bana hayal kırıklığı ve öfke duyduğunu anlattı. O gece rüyasında penisinin pantolonundan sardığını ve bir kadının ona dokunduğunu görmüştü. Rüyasını bana anlatırken kaşlarını çattı ve ama etkilenmedi dedi. Bu küçük rüya bir, cömertlik gibi görünen şeyin aslında kişinin kendisine olan saygısını arttırmaya yönelik bir girişim olabileceğini ve İki, bu girişimin kolaylıkla cinselleştirebileceğini gösteriyor. Ya da danışanıma söylediğim gibi, yani ona bilet teklif ederken aslında ona bir şey vermek istemiyordunuz. İri aletinizden etkilenmesini mi istiyordunuz? Danışanım kabul etti ve bu işteki bütün başarısının altında küçük penisini telafi etmeye yönelik bir çaba olduğunu anlattı. Tamam, tamam dedim. Sizin ufak penisinizi yeterince dinledim. Keşke benimki de bana bu kadar çok para kazandırsaydı. Gerçek şu ki, bu basitleştirici, klişeleşmiş ve erkekçe başarı anlayışına ben bile katılamıyordum. Benim basitleştirici başarı anlayışım en azından bu danışanım için talepkar ve eleştirel annesinin boşuna etkilemeye çalıştığıydı. Gerçekten de rüyayı görmesinden önceki hafta annesi Manhattan'daki manzaralı bir çatı katı olan dairesinde ilk kez ziyarete gelmiş ve tek söylediği "Mutfakta çok küçükmüş" olmuştu. 20'li yaşlarının sonunda olan eşcinsel bir danışanım seksten neredeyse tamamen kaçınıyordu. Çünkü cinsel çekicilik açısından fiziksel standartlarına uygun bir erkek bulamıyordu. Görüşmelerimizden birinde eğlenceli bir tonla şu rüyasını anlattı. Danny DeVito ile seks yaptım ve tahmin edebileceğiniz gibi bu pek de eğlenceli bir tecrübe değildi. Poposunda kıllar, göğsünde bir sivilce vardı. Beni düzmesini istedim. Sanki yolmak ister gibi saçlarıma asılmıştı. Sonra ona Marlon Brando'nun yeğenini tanıdığımı söyledim. Sanırım tanıdığım meşhurların ismini anarak onu etkilemeye çalışıyordum. Tahmin edebileceğiniz gibi bu danışanımın kusurlu bedenine ilişkin bazı çekinceleri vardı. Kendisini de kabul ettiği gibi çok tüylü olmadığı halde bedenin kıllı olması gerçeğinden özellikle rahatsızdı. Yine tahmin edebileceğiniz gibi kıllı ve telsel kusurları olan erkekler cinsel çekim duyması imkansızdı. Böyle erkeklere kişiliklerinden hoşlandığı için çıkmaya teşebbüs ettiğinde onların dolayısıyla da kendisinin çekicilikten uzak olduğunu acıyla fark ediyordu. Gerçekte yakışıklıydı ve birçok eşcinsel erkek onu çekici buluyordu. Ama çoğu insan gibi onun da vücudu mükemmel değildi. O ise bu gerçeği kabul edecek yerde kendisine daha iyi ve idealize edilmiş bir versiyonunu sunabilecek bir sevgili arayarak başa çıkmaya çalışıyordu. Rüyanın anlattığı gibi danışanım kendini değersizleştirmiş, imgesi Danny DeVito'yu idealize edilmiş, sevgili Marlon Brando'ya dönüştürmeye çalışıyordu. Ama ona da söylediğim gibi, tıpkı tanıdığı meşhurların adını anması gibi yakışıklı erkeklerle seks yapması ya da Marlon Brando'ya rastlayana kadar seks yapmaması da sorunu çözmeye yetmeyecekti. Yalnızca vücuduyla ilgili olarak kendisini daha kötü hissetmesine neden olacaktı. Çünkü kendini Marlon Brando ile ne kadar çok karşılaştırırsan Danny DeVito ile o kadar çok benzersin. Bu danışanımın dinamiklerinin yalnızca eşcinsel olduğunu düşünüyorsanız, çünkü kendi vücudunuzun gelişmiş bir versiyonunu yalnızca sizinle aynı cinsten bir eşte arayabilirsiniz. Bir daha düşünmeniz gerekecek. Yukarıda gördüğünüz gibi kendine dönük erkekler için diğer insanın gerçekliği esas olarak önemsizdir. Mucizevi bir şekilde bir kadının güzel göğüsleri bir erkeğin penisinin aniden büyümesine neden olabilir. Ama burada konumuz ereksiyon değil.